Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz alışkanlıkların dijital dönüşümü ve konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doktor Sefer Darıcı. Öncelikle size şunu sormak istiyorum hocam. Bu COVID-19 dönemini yaşadık ve normalde 30 senede olacak bir gelişme, dijital gelişmeler 6 ay içerisinde oldu ve artık biz bunlara alıştık. Peki geleceğe ilişkin öngörüleriniz nelerdir? Bunları sormakla başlayayım.
Özellikle tabii pandemi süreciyle beraber dijital ortamdaki alışkanlıklarımızın seyrinde de ciddi bir değişim yaşanmaya başlandı. Tabii internetin hayatımıza girmesi ve dijital dünyanın getirmiş olduğu alternatifler, onların hayatımızın içindeki yer alış şekliyle ilgili birçok akademik çalışmada mevcuttu ve bunların içinde yaşayan bireyler olarak bizleri de etkilediğinin farkındaydık. Ancak tabii bu zorunlu haller, yani pandemi gibi zorunlu hallerde bu durum çok ciddi bir şekilde değişime uğradı. Tabii bunu bir dijital sinoptikon olarak değerlendirmiştim ben ve dijital olarak bu gözetlemenin artık o denli bir noktaya vardığını ve insanların artık dijital dünyanın içerisinde alışkanlıklarının farklılaştığını, tutumlarının farklılaştığını ve bunların da davranışlarına yön verdiğini, davranışlarını değiştirdiğini ifade etmiştik. Tabii bu bir zorunluluk gereği de, insanların içinde bulunduğu şartlar gereği de olmaya başlayan ve aslında bu pandemi sürecinin bir katalizör vazifesi gördüğü bir halde, bir durum da yarattı. İçinde bulunduğumuz süreçte bakıyoruz ki insanlar artık dijital dünyanın kendilerine getirmiş olduğu fırsat ve teknolojilerin getirmiş olduğu bu faydaların dışında kendilerine ilişkin, aslında olabileceklere ilişkin çeşitli zarar da neler olabileceğine ilişkin bir bilinçle gelişmeye başladı. Bunun da farkındalığına yavaş yavaş vardılar. Tabii her türlü icatta, her türlü durumda çeşitli problemler, çeşitli sorunlar yaşanır ve insanlar buna ilişkin önlemler alırlar. Burada önemli noktanın ben özellikle geleceğe ilişkin insanların neler yapabileceği, davranışlarının neler olabileceği, kararlarının neler olabileceğine ilişkin dijital dünyadaki çeşitli yapay zeka algoritmalarının bunlara nasıl yön verdiği ve bununla ilgili almamız gereken aslında bireysel olarak da önlemler üzerinden biraz konuşmak isterim. Bu bağlamda tabii ki bu alışkanlıklarımızın ve tutumlarımızın değişmesi, kararlarımızın farklılaşması bir yana, özellikle bunların korunması konusu, bir profilleme konusu da gündeme gelmiş vaziyette.
Hocam şunu sorabilir miyim? Algoritmalar insanlığın geleceği için bir tehlike oluşturuyor mu sizce?
Tabii yapay zeka algoritmaları insanların, işletmelerin bu anlamda hatta kamu kuruluşlarının da hayatını kolaylaştıran, faydalı olan, yararlı olan pek çok noktası var. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Ancak bu faydalı olan noktanın yanında bunun farklı şekillerde kullanımı, kötüye kullanımı da söz konusu olabiliyor. Bakın Avrupa Birliği bu anlamda genel veri koruma yönetmeliği, GDPR olarak tanımlanan profilleme kavramı ile kişisel verilerin yapay zeka algoritmaları vasıtasıyla kullanılarak insanların tutum ve davranışları üzerinde etkili olabileceği kaygısı aslında bu yönetmelikle ifade edildi. Tabii insanların çeşitli dijital ortamlarda bıraktığı izlerin dijital profilleme çerçevesinde nasıl kullanılabileceği ve davranışsal sonuçlarının neler olabileceği bugün hala bir soru işareti. Bütün bunlar dolayısıyla etrafında baktığımız zaman Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu uyarınca çeşitli önlemler alındı. Ancak profilleme konusu, özellikle dijital profilleme konusu apayrı bir noktada karşımıza çıkıyor. Burada şunu ifade etmek lazım. Hepimizi ilgilendiren bir konu mu? Evet, hepimizi ilgilendiren bir konu. Yani bilgisayarını çok sık kullananı da, az kullananı da, herhangi bir şekilde verisi olan, dijital dünya üzerinde bir iz bırakan, herkesi ilgilendiren bir konu. Bakın GDPR'da 4. maddesinde şunu söylüyor. Diyor ki kişisel veriyi şu şekilde ifade ediyor. tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir olarak ifade ediyor. Tanımlanmış bir gerçek kişi özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı ya da söz konusu gerçek kişinin fiziksel, işte fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya diyor ki toplumsal kimliğine özgü bir ya da daha fazlaki faktöre atıfta bulunan, doğrudan veya dolaylı aslında olarak tanımlanabilecek bir kişidir diyor. Yani doğrudan X kişi, doğrudan Y kişi demesine de gerek yok. Dolaylı olarak da onun bu verilerinden elde edilebilecek bilgilerle tanımlanabilecek kişiyi ifade ediyor. Tabii bu verilerin işlenmesi söz konusu. Yani hepimizin verilerinin işlenmesi söz konusu. Peki bu işleme faaliyetini nasıl ifade ediyor? Diyor ki otomatik yöntemlerle olsun veya olmasın, kişisel veri veya kişisel veri setleri üzerinden gerçekleştirilen toplama, kaydetme, bunları düzenleme, bunları yapılandırma, saklama, başka şeylere uyarlama, değiştirme, elde etme diyor. Bunları bir şekilde kullanma, açıklama, bunları silme, imha etme, bu tarzdaki faaliyetleri söylüyor. Tabii hepimiz dijital dünya üzerinde iz bıraktığımız için bu izlerden, bu verilerden, yani o dijital dünyanın o big datasının içerisinden mikro target'a doğru, mikro hedefe doğru bizim verilerimiz ne yapılabiliyor, çıkartılabiliyor. Peki profil çıkarma nedir, ne diyor yani GDPR bununla ilgili ne diyor? Diyor ki bakın neleri çıkarabilirlermiş. Bir gerçek kişinin, yani sizin, benim, hepimizin işteki performansımız, ekonomik durumumuz, sağlığımız, kişisel tercihlerimiz, ilgi alanlarımız, güvenilirliğimiz, davranışlarımız, konum veya hareketlerine ilişkin hususların analiz edilmesi veya tahmin edilmesi. Bakın hem analiz edilmesi hem de bunların tahmin edilmesiyle ilişkili özellikleri söylüyor. Ve bunlarla ilgili diyor her türlü otomatik kişisel verinin işlenme biçimi olarak ifade ediyor. Yani burada profilleme nasıl kullanılabilir? Profilleme bu verilerin hepsinde kullanılabilir. Çeşitli kaynaklardan işte bireylerle ilgili elde edilen verilerin kullanılması ve bu kişilerle ilgili tahminde bulunmaya yarar. Şimdi sizin ne tarz özellikleriniz var? Hepimizin işte yaştır, cinsiyettir, işte medeni durumdur, gelir seviyesidir, eğitim seviyesidir. Bunun gibi demografik unsurlarımız var. Psikolojik faktörlerimiz var. İçinde yaşadığımız toplumdan kaynaklanan sosyal statüyle ilgili sosyal bir takım verilerimiz var.
Hocam biz bunu bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendirebilir miyiz? Yani bu insanların, yani mikro açıdan baktığımız zaman insanların ama genel açıdan baktığımız zaman da aslında ülkelerin gelecekte başındaki en büyük sorunlardan birisi olacak. Yani nasıl ki bugün artık savaşlarda işte SİHA'lar kullanılıyor. Yani yakın zamanda da yine savaşlarda verilerimiz kullanılabilir mi?
Ciddi anlamda bir asıl güvenlik sorunu burada karşımıza çıkıyor. Şöyle düşünün, bakın bugün işte 10-15 yaşında olan bir çocuğun 10-15 sene sonraki 10-15 sene sonraki kamuda bir görev aldığını veya siyasi bir organizasyon içinde yer aldığını veya devlette belli kademede olduğunu veya ülke idaresinde olduğunu düşünün. Bu çocuğun bütün bu yıllar boyuncaki girmiş olduğu internet siteleri, neye tepki verdiği, şiddetle alakalı tepkiselliği, duygu durumları, ilgi alanları, tercihleri ve herhangi bir şekilde yapacağı eyleme ilişkin veya alacağı karara ilişkin durumun gelecekte tespit edilebilir olduğunu, tahmin edilebilir olduğunu düşünün. Bu ciddi anlamda yarın bir gün şu anki gencin yarın bir gün belli bir noktada devlet yönetiminde olduğu zaman alacağı kararın önceden tahmin edilebilmesinin mümkün olduğu bir durumu düşünün. Bakın şimdi burada çeşitli profilleme şeyleri kullanıyor. İşte genel profilleme gibi, karar verme temelli profilleme gibi, yalnızca otomatik karar verme içeren profilleme gibi ki bunu GDPR kendi içerisinde belli ediyor. Burada sorun şu, burada dijital verileri, bu verileri toplayarak, analiz ederek bunu insan karar verdiği zaman kişinin karşısına çıkartılacak uygulamalar veya nelerin olduğuna ilişkin bu karar verme temelli profillemeye giriyor. Ancak otomatik karar verme temelli profillemede algoritmanın kendisinin insan yerine bu verileri kullanarak karşınıza çıkarttığı sonuçlar söz konusu. Şimdi kişilerin duygu durumlarına, kişilerin tutumlarına, alışkanlıklarına, davranışlarına ilişkin bu verileri toplayarak karşınızdaki kişileri o yetişme çağında, o büyüme, evrilme çağında devletle ilgili, içinde yaşadığı toplumla ilgili bazı bilgileri edindiği o çağda kişileri aslında yönlendirmeye ilişkin, onların tutumlarını kendi ülke menfaatlerine yönelik olacak şekilde değiştirebilmeye yönelik içerikler dahi ne yapılabilir? Gösterilebilir. Bu içerikler dahi oluşturulabilir. Bugün sizin verdiğiniz örnekteki gibi nasıl ki işte bizim insansız hava araçları veya işte İHA'lar, SİHA'larla ilgili nasıl ki biz burada bu teknolojiye sahip olduğumuz için övünüyorsak, yarın bir gün burada insanın olduğu her türlü yerde kişinin nasıl karar vereceğini, yarın bir gün herhangi bir diplomatik olay meydana geldiği zaman, ülkeyle ilgili önemli bir karar vermek gerektiği zaman veya ülke yönetimiyle ilgili herhangi bir noktada bir karar verileceği zaman bununla ilgili sizi etkileyebileceği bir geleceği düşünün. Bakın bununla ilgili de siz de mesela o tarzda daha önceden de çalışmalar yapmıştınız. Geleceğe ilişkin bu tarzdaki karar verme noktalarında çeşitli kuruluşlar bugün hala aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.
Dijital Dünya devam ediyor.
Program öncesinde yaptığımız sohbette bir örnek vermiştiniz. Daha önce aklıma gelmeyen bir şey. Demiştiniz ki bir çocuk oyun oynarken bilgisayarın başında, daha işte 12 yaşında bir çocuk diyelim, oyunu oynarken verdiği tepkiler, yani bilinçaltının yansımaları 20 sene sonra başka bir yerde bu verileri kullanılabilir. Gerçekten korku verici. Yani insanların sınıflandırılması, mesela ben işte araba motorlarına girdiğim zaman ya da mesajlaşma uygulamalarına, sosyal medya mecralarına, bazıları bize bunu gösteriyor. Ben seni şöyle sınıflandırdım diyor. Senin hakkında bunları biliyorum diyor ama çok küçük bir kısmını gösteriyor. Zaten aslında bizim korkmamız gereken şey şu sanırım hocam. Tabii ki bir de burada şöyle bir durum var. Bizim korkmamız gerekiyor diyoruz ama kullanıcılar henüz bu durumdan korkmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani telefonunuza bir hesap makinesi uygulaması indiriyorsunuz ama sizin kameranıza erişim istiyor ve siz de kabul ediyorsunuz. Yani henüz biz bir veri bilincine sahip olamadık. Bir tane kafe var, sanırım Amerika'daydı. Orada öğrenciler para ödemiyorlar, verilerini veriyorlar kafeye. Yani nasıl ki bir restorana gittiğimiz zaman restoran bizden diyor işte beni sosyal medyada beğen, sosyal medyada takip et diyorsa, yakın zamanda da eğer bana verilerini verirsen işte senden %30 daha az para alacağım diyen restoranlar ya da oto yıkamacılar bile ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum hocam.
Ben bunu dijital kas sistemi olarak adlandırıyorum. Yani sizin yapmış olduğunuz alışverişten sizin gelir durumunuza ilişkin bilgilerin toplanması, sizin banka hesaplarınızdaki bilgilerden, işte diğer yapmış olduğunuz harcama kalemlerinden neyi daha fazla gıda olarak tükettiğinize ilişkin bilgilerin toplanması, sizin yapmış olduğunuz internet üzerinden alışverişlerden sizin neyi giydiğiniz, neyi satın aldığınıza ilişkin bilgilerin toplanması, sizin oturmuş olduğunuz bölgeden, sizin konum bilgilerinizden, sizin bu anlamdaki her türlü verinizden, size ilişkin her türlü şeyin toplanarak zaten halihazırda sosyal yapı içerisinde, sosyal yapı içerisindeki statünüzün dijital bir kas sistemi içerisine dönüştürülmesi durumundan bahsediyorum. Yani herhangi bir şekilde siz bir kredi kuruluşuna gittiniz, bir bankaya gittiniz, diyecek ki senin harcamaların, senin işte şeylerin, puanlaman, sistemin bu ve diyecek ki sana ancak şu kadar bu anlamda kredi çıkabilir. Daha sonra sağlık hizmetleriyle ilgili veya ilaç şirketleri senin satın almış olduğun gıdalardan, tüketmiş olduğun içeriklerin niteliğinden, o ürünlerin herhangi bir şekilde zararlı bir şey içerip içermediğinden, senin sağlığına ne kadar dikkat edip etmediğin, senin dişlerini ne kadar fırçaladığın, fırçalamadığın, hangi aralıklarla aslında senin neyi ne şekliyle satın aldığına ilişkin bilgilere sahip olacak ve diyecek ki sen sağlık ortak hizmetlerinde şu kadar işte kendine dikkat ediyorsun, etmiyorsun, şunu satın alıyorsun, şunu almıyorsun, sen şu sağlık hizmetini almaya uygunsun, şunu almaya uygun değilsin. Veya bakın bunu reklamcılık ve pazarlama açısından zaten hali hazırda kullanılıyor. Veya güvenlik açısından bunu ne yapabiliyor? Güvenlik şirketleri kullanabiliyor. Veya başka bir örnek vereyim. İşte bir sigorta şirketi diyecek ki siz aracınızı kullanırken şu hızda kullanıyorsun, şu şekliyle kullanıyorsun. Senin bu hız verilerinden, senin bu ilgili benzini satın alma verilerinden, senin tatil verilerinden, dolaşma verilerinden seninle ilgili sigorta yaparken senin aracını dikkatli kullanman veya kullanmaman üzerinden dahi seni puanlayabilecek ve aracıyla ilgili senin sigorta edeceği fiyat miktarını ne yapabilecek? Yüksek tutabilecek.
Yarın hatta bir gün hocam araba kullanırken telefonla oynuyor mu oynamıyor mu, hangi uygulamalarda geziyor?
Tabii onu dahi ki nesnelerin interneti bağlamında da bunu düşünebilirsiniz. Hangi cihazı nasıl kullandığın, bunun sigorta kapsamında düşünülüp düşünülmeyeceği, garanti kapsamında olup olmayacağı, bunları dahi ne yapabilir? Çıkartabilir. Hatta senin geçmişe yönelik bütün verilerinden yarın bir gün iş başvurusunda bulunacaksınız, değil mi? İnsan kaynakları açısından bunu değerlendirebilir, kullanabilir. Senin geçmişteki verilerine bakmış olduğumuz zaman senin ilgi alanın bu diyecek. Senin yaklaşımın bu diyecek. Senin ani tepkilerin bu diyecek. Yarın bir gün ben seni işe alırsam senin dijital verilerindeki şiddetle ilgili tepki seviyen şu diyecek. Yani bunları ne yapacak? Karşına çıkarabilecek. Bu senin sınıflandırmanı, tüm toplumun sınıflandırılmasına sebep olacak, kategorize etmesine sebep olacak ve yapay zeka algoritması bu anlamda karar verirken veya bu verileri kullanan, bu verileri elde eden bir insan karar verirken senin aslında geçmişten beri bırakmış olduğu bu izleri karşına çıkartacak ve sen hayır yok diyemeyeceksin. Çünkü bu verilerin gününe kadar, saatine kadar, saniyesine kadar kayıtlı bir şekilde karşısında olmuş olacak. Ve bunları her türlü farklı amaç için kullanabilecek. Şimdi tabii işin bu noktasında GDPR özellikle veri sorumlusunun bundan mükellef olduğunu söylüyor vesaire vesaire. Yani bu anlamda bunun korunduğuna ilişkin birçok açıklama da yapılabiliyor. Ancak biz yakın gelecekte gördük ki aslında dijital ortamdaki birçok uygulamanın bizim faydamıza olacak bir şekilde kullanılmasından çok toplumun aslında zararına olacak bir şekilde kullanıldığına da şahit olduk.
Hocam son dönemlerde veri hırsızlıkları çok arttı. Büyük işte sosyal medya firmaları, büyük hizmet şirketleri bu verilerin çalınması ve internette ücretsiz şekilde veya para talep edilerek kullanıcılara satılması tabii ki neler getirecek önümüzdeki yıllarda, bunun etkilerini göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Ve dinleyicilerimizden aslında isteğimiz şudur. Bu dinlediğiniz programda öğrendiğiniz bilgileri araştırmanız ve aslında gerçekten verinin ne kadar bizi tehlikeye atabileceğini görmeniz. Yani nasıl ki bugün evimizdeyiz ve işte kapılı kapıların ardında bir mahremiyetimiz olduğunu düşünüyoruz. Aslında durum pek de böyle değil. Yani gerçekten verilerimiz bugün tehlikede. Hocam söylemek istediğiniz dinleyicilerimize son bir sözünüz var mıdır?
Uygulamaları kullanırken, internette dijital izler bırakırken bilinçli bir şekilde ne yaptığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu açıdan izleyicilerinizin, dinleyicilerinizin bu konuyu da mutlaka derinlikli bir şekilde incelemesi gerektiğine inanıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam biz çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta konumuz alışkanlıkların dijital dönüşümüydü ve konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doktor Sefer Darıcı'ydı. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dijital Dünya.